Ayrım 35, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 363. Hollanda kıyısının doğusunda güneş ufuk çizgisinin üzerine çıkmıştı. Freya'ya bordasını dönmüş olan Argil'in arka güvertesindeki binbaşı Fallon, kruvazörün rüzgar altı yanına yanaşmış üç saldırı teknesine baktı. Freya'nın bacasındaki nöbetçi bulunduğu yerden onları göremezdi. Fallon'un grubunun güverte üzerinde sürdürdükleri çalışmanın da görülmesi olanaksızdı. Güneşin pırıl pırıl doğuşu havanın sıcak ve açık olacağını gösteriyordu. Deniz dümdüzdü. Argil'in kaptanı Richard Preston Fallon'un yanına geldi. Yan yana durup adamları ve malzemeleri 8 saatte pool'dan oraya getiren ince uzun teknelere baktılar. Tekneler uzaktan geçen bir savaş gemisinin dalgasına kapılmış yükselip alçalıyorlardı. Fallon başını kaldırdı. Güneye doğru ilerleyen gri savaş gemisini gördü. Bu kim? Amerikan Deniz Kuvvetleri bir gözlemci gönderdi. USS Moran. Bizimle Montcalm arasında yerini alacak. Saatine baktı. 7:30 kahvaltı hazırlanmıştır. Bizimle birlikte yerseniz sevinirim. Moran'ın kaptanı Albay Mike Manning'in kamerasının kapısı vurulduğunda saat 7:50 geçiyordu. Bütün geceyi kaptan köprüsünde geçirmiş olan Manning tıraş oluyordu. Manning telsizcinin uzattığı kağıdı aldı, şöyle bir baktı. İyi ama şifresi çözülmemiş bunun. Yalnız sizin görmeniz içinmiş efendim. Manning adamı gönderdi. Duvardaki kasasından özel şifre kitabını aldı. Duyulmadık bir şey değildi bu ama alışılmadık bir şeydi. Şifreyi çözünce mesajı bir kere okudu. Ancak acaba neresinde yanlışlık yaptım diye bir daha gözden geçirdi. Evet, yanılmamıştı. Telsiz Stanford Land aracılığıyla Washington'dan deniz kuvvetlerinden kendisine gönderilmişti. Bir başkanlık emriydi bu. Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Washington'da Beyaz Saray'dan kendisine göndermişti. Benden bunu isteyemezsin diye soludu. Hiç kimse bir denizciden bunu yapmasını isteyemez. Ama elindeki kağıt bunu istiyordu ve kullanılan dil de kaçamaklıydı. Batı Almanya hükümeti tek yanlı bir kararla Berlin uçak korsanlarını salıvermeye kalkışacak olursa USS Moran süper tanker Freya'yı top ateşiyle batıracaktır. Petrol yükünü ateşe vererek çevre kirlenmesini en az dereceye indirmek için her türlü çareye başvurulacaktır. USS Moran yıldırım işaretini alır almaz eyleme geçecektir. Bu mesajı derhal yok edin. Mike Manning 43 yaşında 4 çocuk babasıydı. Karısı ile çocukları Norfolk, Virginia'da otururlardı. 21 yıldır ABD Deniz Kuvvetleri'nde hizmet görüyordu ve bugüne kadar bir kez bile aldığı bir emri kuşku ile karşılamamıştı. Kameranın lombozuna gidip yükselen güneş altında silüet biçiminde görünen tankere baktı. Magnezyumlu mermilerin gövdesine çarpıp petrol depolarına girişini görür gibi oldu. Su kesiminin altında çelik bir tabut içinde İskandinav ormanlarındaki ailelerini düşünen 29 denizciyi aklına getirdi. Elindeki kağıdı buruşturdu. Sayın Başkan, bu emri yerine getirip getiremeyeceğimi bilemiyorum diye mırıldandı. Altıncı bölüm. Saat 8'den 15'e kadar. Dietski bir çocukların dünyası anlamına gelir ve Moskova'nın 4 katlı tıklım tıklım oyuncaklar ve bebeklerle dolu olan en büyük oyuncak mağazasıdır. Bir rastlantı eseri olarak çocukların dünyası ile uzaktan yakından ilgisi olmayan KGB merkezinin Jerzinski alanındaki binasının tam karşısındadır. Adam Munro Kuzey Denizi saatinden 2 saat geç olan Moskova saatiyle sabah saat 10'dan az önce oyuncak bebekler pavyonunda sanki çocuğuna bir armağan seçen bir baba gibi naylon kürklü bir ayıyı elliyordu. Onu 2 dakika geçe yanına biri yaklaştı. Munro göz ucuyla bakınca Valentina'nın yüzünün soluk, dudaklarının kül rengi ve gergin olduğunu fark etti. Kadın başını eğdi. ''Sapıtları gördüm Adam, durum çok ciddi.'' Eline bir maymun alıp orasına burasına bakarken öğrendiklerini alçak sesle anlattı. Olan haksız bu diye mırıldandı Manro. Geçirdiği kalp krizi yüzünden hala hastanede yatıyor. Hayır, geçen Ekim ayının 31 gecesi Kiev'de bir sokakta öldürüldü. 7-8 metre ötelerinde duvara dayanmış iki tezgahtar kız bir an için merakla kendilerine bakıp sonra dedikodularına döndüler. Moskova'da alışveriş yapmanın nadir avantajlarından biri de satıcılar tarafından hiç rahatsız edilmemektir. Berlin'deki iki kişi onlar mıymış diye sordu Manro.
Öyle anlaşılıyor. İsrail'e giderlerse orada bir basın toplantısı düzenleyip Sovyetler Birliği'ne ağır bir darbe indirmelerinden korkuluyor.
Ardından da Maxim Rudin'in düşüşü gelir. O yüzden onların salıverilmelerine bu kadar şiddetle karşı çıkıyor demek. Buna göz yumamaz. Onun da başka bir seçeneği yok. Ya sen? Sen emniyette misin sevgilim?
Bilmiyorum, pek sanmıyorum. Dile getirilmeyen bir kuşku havası vardı ortalıkta. Telefon santralindeki adam senin telefon ettiğini bir süre sonra bildirir. Kapıcı da sabahın erken saatlerinde sokağa çıktığımı rapor edecektir. Sonunda hepsini birbirine bağlayabilirler.
İyi dinle Valentina, seni buradan bir iki gün içinde çıkarmam gerek. Valentina konuşmaya başladıklarından bu yana ilk kez dönüp erkeğe baktı. Manro kadının gözlerinin dolu dolu olduğunu gördü.
Her şey sona erdi Adam. Benden istediğini yaptın ve şimdi çok geç artık.
Kadın uzanıp tezgahtar kızların şaşkın bakışları altında Manro'yu öptü.
Elveda Adam, sevgilim, bağışla beni.
Valentina döndü, kendini toparlamak için bir an durakladı. Sonra camlı kapıdan dışarı yürüdü. Manro elinde plastik yüzlü bir bebek olduğu halde onun kaldırıma çıkıp gözden kayboluşunu izledi. Bir arabanın ön camını silmekte olan gri pardüsülü bir adam doğruldu, içerideki arkadaşına başıyla bir işaret yapıp kadının arkasından yürüdü. Adam Manro öfkenin bir asit topağı gibi boğazına takıldığını hissediyordu. Kulakları uğuldarken mağazanın gürültüleri bir an kayboldu. Avucundaki bebeğin başını paramparça edene kadar sıktı elini. Tezgahtar kız bir anda yanında bitivermişti.
Bebeği kırdınız. 4 ruble rica edeceğim.
Bir önceki gün öğleden sonra basın ve kamuoyunun Batı Almanya Başbakanına yönelttiği suçlamalarla karşılaştırılınca o pazar sabahı Bonn'a iletilen suçlamalar bir kasırga sayılırdı. Dışişleri Bakanlığı sürekli olarak Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka, Fransa, Hollanda ve Belçika büyükelçiliklerinden elçilerinin kabul edilmesi için istemler almaktaydı. Tüm istekler karşılandı, tüm elçiler bakanlığa kabul edildi. Hepsi de diplomasinin saygılı diliyle aynı şeyi soruyorlardı. Neler dönüyor ortalıkta? Gazeteler, televizyon ve radyo şirketleri hafta sonu tatillerindeki tüm muhabirlerini çağırıp konunun ardına düşmeleri emirlerini vermişlerdi. Kolay bir iş değildi bu. Şimdi tutuklu olan ve çektiği fotoğraflara el konulan Fransız gazetecisinden başka kimse Freya'nın resmini çekememişti. Somut haber bulamayan gazeteciler bulabildikleri her şeyin ardına düşüyorlardı. İki işgüzar İngiliz gazetecisi Rotterdam'daki Hilton Oteli personelinden iki kişiye rüşvet verip üniformalarını giymişler ve Harry Wennerstrom ile Lisa Larsen'in bulundukları daireye çıkmayı başarmışlardı. Diğerleri eski başbakanları, bakanları ve tanker kaptanlarını bulup görüşlerini alıyorlardı. Kocalarının sağ salim dönüşü için dua ederken resimleri çekilmesi gereken tayfa eşlerinden her birinin izi bulunup akıl dışı paralar teklif ediliyordu. Eski bir paralı asker komutanı Freya'ya tek başına bir baskın düzenlemek için 1 milyon dolar ücret istemişti. 4 piskopos ve 17 parlamento üyesi Kaptan Larsen ve mürettebatı yerine kendilerinin rehine olarak alınması için başvurmuşlardı. Dietrich Busch bunu haber aldığında 30 denizci yerine tankerde William Matthews'un olmasını yeğlerdim dedi. O zaman Noel'e kadar dayanırdım. Sabahın ilk saatlerinden sonra iki Alman basın yıldızına sızdırılan haberlerin etkisi görülmeye başlamıştı. Bunların radyoda ve televizyondaki yorumları, haber ajansları ve Almanya'da bulunan yabancı muhabirler tarafından tüm kamuoyuna yayılmaktaydı. Dietrich Bush'un sabahın ilk saatlerinden beri yoğun bir Amerikan baskısı altında hareket ettiği görüşü giderek yaygınlık kazanmaktaydı. Bond bu görüşü doğrulamıyordu ama diğer yandan yalanlamamaktaydı da. Hükümet sözcüsünün bu açıkça kaçınması basına gerçeği anlatmaya yeterliydi. Avrupa'dan 5 saat sonra Washington'da şafak sökerken ağırlık merkezi Beyaz Saray'a kaydı. Sabahın 6'sında basın başkanla bir görüşme istemek üzere kapının önünde toplanmışlardı. Yetinmek zorunda kaldıkları hükümet sözcüsünün kısa ve kaçamaklı konuşması kendilerini tatmin etmemişti. Sözcünün böyle davranmasının nedeni ne söyleyeceğini bilememesindendi. Başkanlığa yaptığı çeşitli başvurularda gazetecilere bu konunun Avrupalıları ilgilendirdiği ve kendileri nasıl isterse öyle bir çözüm bulmaları gerektiğinin üzerinde durması talimatını almıştı. Bu da sorunu giderek öfkesi artan Alman başbakanının üstüne atıvermekti. Sabah saat 6'dan birkaç dakika önce önündeki yumurta tabağını iten başkan Matthews danışmanlarına "Daha ne kadar sürecek bu?" diye bağırdı. O kargaşalık içindeki cumartesi sabahı aynı soru Amerika ve Avrupa'nın pek çok yerinde de soruluyor ama bir yanıt alınamıyordu. Freya'nın depolarında bulunan 1 milyon ton mübareğin sahibi Teksas'taki bürosundan Washington'ı arıyordu. Parti seçim kampanyası müdürünün sekreterine "Sabahın kaçı olduğu beni ilgilendirmez" diye bağırdı. "Çabuk onu bul ve Clint Blake'in aradığını söyle, tamam mı?" Bakanın da üyesi bulunduğu siyasal partinin seçim kampanyası müdürü telefon konuşması bitince hiç de mutlu bir insan sayılmazdı. Hatta telefonu kapattığında yüzü iyiden iyiye asıktı. 1 milyon dolarlık kampanya bağışı hiçbir ülkede küçümsenemez. Clint Blake'in bu bağışını geri çekip muhalefet partisine vereceği tehdidi de kesinlikle şaka değildi. Petrolün Lloyd tarafından sigorta edilmiş olması Clint Blake'i hiç ilgilendirmiyordu. O sabah gerçekten pek öfkeli bir Teksaslıydı. Henry Wennerstrom da o sabah Rotterdam'dan Stockholm'e durmadan telefon edip gemicilik, bankacılık alanlarındaki dostları ve hükümetteki arkadaşlarından İsveç Başbakanına baskı yapmalarını istemişti. Baskı etkili oldu ve doğruca Bonn'a iletildi. Londra'da Lloyd Sigorta Şirketi'nin müdürü Sir Murray Kelso, Çevre Sağlığı Bakanlığı Müsteşarı'nı Whitehall'da görevi başında bulmuştu. Cumartesi günleri İngiliz yüksek memurlarının iş başında bulundukları bir gün değilse de bu cumartesi diğerlerine hiç benzemiyordu. Downing sokağından Mişkin ile Lazarev'in salıverilmeyecekleri haberi gelince Sir Rupert Mosbank sabah güneşi doğmadan sayfiyedeki evinden kente dönmüştü. Konuğunu bir koltuğa oturttu. "Berbat bir iş," dedi Sir Murray. "Çok çirkin," diye Sir Rupert onayladı. Çaylarını yudumladılar. Sir Murray, "Söz konusu olan paralar çok büyük," dedi. "1 milyar dolara yakın. Freya'nın havaya uçmasından zarar görecek ülkeler bize değil de Batı Alman hükümetine dava açsalar bile yine de tanker, yükü ve tayfaların tazminatlarını ödemek zorundayız. Bu da 400 milyon dolar eder." Sir Rupert endişeyle "Bunu karşılayacaksınız kuşkusuz," dedi. Lloyd's bir şirket olmaktan da öte başlı başına bir kuruluştu. Sir Rupert'ın bakanlığı ticari gemiciliği de içine aldığından bu konuda çok telaşlıydı. "Evet, bunu karşılamak zorundayız. Ancak bu miktar ülkenin bir yıllık görünmeyen gelirlerini etkileyecektir. Hatta dengeyi bile bozabilir. Yeni bir IMF borcu için başvurmuşken." "İyi ama aslında bu bir Alman sorunu, bizimle ilgisi yok ki." "Almanlara bu konuda biraz baskı yapılması yerinde olur kanısındayım. Uçak korsanlığı kötü bir şey kuşkusuz. Ama bu kez Berlin'deki iki herifi salıverseler ne çıkar yani? Kendileri de kurtulmuş olurlar." "Ben bir şeyler yapmaya çalışırım," dedi Mosbank. Oysa hiçbir şey yapamayacağını çok iyi biliyordu. Kasasında kilitli olan gizli dosyada binbaşı Fella'dan 11 saate kadar saldırıya geçeceği bildiriliyordu. Başbakanın emri de o süre içinde ne yapıp edip işi idare etmekti. Başbakan Dietrich Bush sualtı saldırısı haberini o sabah İngiliz Büyükelçisi'nden aldı. Önüne açılan planları inceleyince biraz yatışmıştı. ''Demek bütün iş buymuş.'' dedi. ''Peki neden daha önce bana haber vermediniz bunu?'' ''Planın işlerliğinden emin değildik.'' Büyükelçi böyle konuşmak için talimat almıştı. Dün öğleden sonra ve bütün gece bunun üzerinde çalıştık. Sabaha karşı da geçerliliğini onayladık. Kendinize ne kadar başarı şansı veriyorsunuz? Büyükelçi öksürdü. Bire üç şanslı görüyoruz kendimizi. Güneş 7:30'da batıyor. Saat 9'da ortalık tam karanlık olacak. Saat 10'da da harekete geçilecek. Başbakan Bush saatine baktı. 12 saat vardı daha. İngilizler bu girişimlerinde başarılı olurlarsa tüm dünya onların balık adam katillerini alkışlayacaktı. Ancak bu arada kendisi de sinirlerine hakim olabildiği için birkaç iyi plan almayacak değildi. Eğer başaramazlarsa sorumluluk kendilerine ait olacaktı. Demek şimdi bütün iş bu binbaşı Fallon'a kaldı. Pekala Sayın Büyükelçi, bu gece saat 10'a kadar rolümü oynamaya devam edeceğim. USS Moran'da güdümlü roketlerin yanı sıra biri önde biri geride olmak üzere iki 12.5'luk Mark 45 deniz topu vardı. Radar nişangahlı ve bilgisayar kontrollü olan bu toplar en modern savaş araçları sayılıyordu. Her biri yeniden doldurmaya gerek duyulmadan 20 mermi atabilirdi. Önceden hazırlanan bir programa göre de her seferinde ayrı bir tip mermi atma olanağı da bulunuyordu. Deniz toplarında mermilerin kutudan elle alınıp buhar gücüyle top taretine taşındığı ve burada namluya ter içindeki topçular tarafından sürüldüğü günler çok geride kalmıştı. Moran'da gemiler bilgisayara verilen program gereğince otomatik olarak depodan seçilip tarete geliyor, toplara sürülüyor, ateş ediliyor. Boşu atılıp bir yenisi sürülüyor ve bu arada hiç insan eli değmiyordu. Nişan alma işi radarla yapılmaktaydı. Geminin görünmez gözleri programlanmış talimata göre hedefi seçiyor, rüzgarı ve menzili hedefin hareketini izliyor ve buna göre bir program ayarlıyordu. Bir kere kesinleştikten sonra da yeni bir emir verilene kadar o hedefe kilitli kalıyordu. Radarın gözlerine bağlı olan bilgisayar da saniyenin binde biri kadar sürede gerek morunda gerek hedefte gerekse de aralarındaki rüzgarın hızında olan en küçük bir değişikliği hemen algılayıp düzeltiyordu. Kilitlenme işlemi bir kere tamamlandıktan sonra hedef gemide morunda oradan ayrılabilirlerdi. Toplar sessizce yataklarında dönerler, namlular öldürücü mermilerin çarpacağı hedeften bir an bile ayrılmazlardı. Denizin kabarık dalgalı, havanın fırtınalı olması da önemsizdi. Bilgisayar bütün bunları hesaplayıp gerekli düzenlemeleri yapardı. Bir önlem olarak topçu subayı bir kamera yardımıyla hedefi gözetleyebilir ve ayrı bir hedefe yönelmek isteyince bulunduğu yerden hem radara hem de bilgisayara kumanda edebilirdi. Kaptan Mike Manning küpeşteye yaslanmış asık bir yüzle Freya'yı seyrediyordu. Başbakan'a her kim danışmanlık ediyorsa görevini iyi başarmıştı doğrusu. Freya'nın havaya uçurulması halinde çevre kirliliği açısından sorun 1 milyon ton petrolün denize dökülmesiydi. Ancak bu petrol henüz depolardayken ateş alırsa yanardı, hatta yanmaktan da öte patlardı. Ham petrolün genellikle yanması çok güçtür. Ancak yeterince ısıtılabildiği takdirde patlama noktasına erişir ve birden alev alır. Freya'nın taşıdığı mübarek türü petrol ise bunların en hafifiydi. Bunun içine 1000 dereceden fazla bir ısıyla yanan magnezyum parçaları atmak işi kolaylaştırırdı. Petrol yükünün %90'ı denize karışmadan yanacaktı. En azından 3000 metre yüksekliğinde bir alev çıkabileceğini tahmin ediyordu Kaptan Manning. Böylece 1 milyon ton petrolden geriye yalnızca deniz üstünde yüzecek olan artıklarla bir zamanlar Hiroşima üzerinde asılı duran bulut kadar büyük simsiyah bir duman tabakası kalacaktı. Tekne diye bir şey de kalmamış olacaktı ama çevre sorunu da artık baş edilebilir bir ölçüye inecekti. Albay Mike Manning, topçu komutanı binbaşı Chuck Olson'ın yanına çağırdı. Ön topu hazırlayıp doldurmanı istiyorum. Olson not almaya başladı. Cephane, 3 adet hafif zırh delici, 5 magnezyum, 2 patlama gücü yüksek mermi, toplam 10 adet. Aynı diziyi bir daha hazırlayacaksın, toplam 20 olacak. Anlaşıldı efendim, hedef durumu ne olacak? İlk mermi hedefe, sonraki 200 metre ileri, üçüncüsü bir 200 metre daha ileri, sonra geriye doğru 40'ar metre aralıklarla 5 magnezyumlu yıldız bombalar. Daha sonra yine ileri doğru 100'er metre ara ile 2 patlama gücü yüksek mermi. Binbaşı Olsen kaptanın istediği bombalama biçimini kaydetmişti. Manning 5 mil ötede burnu kendilerine dönük olarak duran Freya'ya baktı. İzlediği program gereğince mermiler tankerin burnundan kıça kadar, sonra da kıçtan başlayıp buruna kadar tüm güverteyi tarayacaktı. Zırhlı mermileri güverteyi bir operatör neşteri gibi yaracaktı. Açılan yarıklardan magnezyum mermileri girerek ham petrolü tutuşturacak, patlama gücü yüksek mermiler de bu yanan yığını iskele ve sancak depolarına iteceklerdi. Anlaşıldı albayım. İlk merminin düşüş noktası Freya'nın burnundan 10 metre berisi. Olsen'in kalemi birden taşlaşmış gibiydi. Yazdıklarını bir kez okuduktan sonra bakışı Freya'ya kaydı. Albayım, bunu yaptığınız takdirde tekne ne batar ne yanar ne de yalnızca patlamakla kalır. Bir anda buhar olacaktır. Aldığım emirler böyle bay olsun. Yanındaki İsveç kökenli Amerikalı'nın yüzü bembeyaz kesilmişti. Ama o teknede tam 30 tane İskandinavyalı denizci var. Durumu biliyorum bay olsun. Ya emirlerimi yerine getirir ve topu hazırlarsınız ya da emirleri reddettiğinizi bildirirsiniz. Topçu subayı esas duruşa geçti. Topu hazırlayıp dolduracağım Albay Manning ama ateşlemeyeceğim. Ateşleme düğmesine basılacaksa bunu siz kendiniz yapmalısınız. Olsen selam verip sert adımlarla güverte altındaki atış kontrol odasına döndü. Bunu yapmayacaksın diye düşündü Manning. Başkan emir verirse topu ben ateşleyeceğim, sonra da görevimden istifa edeceğim. Bir saat sonra Argil'den havalanan bir helikopter Moore'nun güvertesine bir İngiliz deniz subayı indirdi. Subay Kaptan Manning ile özel konuşmak istediğini belirtince Amerikalı'nın kamerasına alındı. İngiliz asteğmeni Manning'e Preston'dan bir mektup uzatarak ''Kaptan Preston'ın selamları var efendim'' dedi. Manning mektubu okuyunca dar ağacından dönmüş bir mahkum kadar rahatlamıştı. Mektupta İngilizlerin o gece saat 10'da silahlı balık adamlar göndereceklerini ve bu arada bütün ilgili diğer hükümetlerin tek başına hareket etmemeleri kararı alındığını bildiriyordu. 35. Ayrımın sonu. Sayfa 376.